Kitabın adı Buddenbrooklar Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. Dördüncü ayrım. İhtiyar Buddenbrook çatalına aldığı et parçasıyla patates ve lahanayı ağzına götürürken kaşlarını kaldırdı ve "Hayır, hiç rahat görünmüyordu," dedi. Şair Hofstede söze karışarak "Ama Danzig'de çok neşeli olduğu söyleniyor. O zamanlar Danzig'de onunla ilgili olarak çok hoş bir fıkra anlatılırdı. Bütün gün Almanlarla kumar oynarmış, hem de ciddi ciddi. Geceleri de kendi generalleriyle oynarmış. Bir gün oyun sırasında masanın üzerinden bir avuç dolusu altın alıp generaline "Almanlar bu küçük Napolyon altınlarını çok seviyorlar, değil mi Rap?" diye sormuş. Ve general de "Evet sir, büyüğünden daha fazla," diye yanıt vermiş. Masanın çevresinde oturanlar pek neşelendiler ve hep birden kahkahayı bastılar. Çünkü Hofstede imparatorun taklidini de yaparak fıkrayı çok güzel anlatmıştı. Bu gürültü ve kahkaha ateyli arasında ihtiyar Buddenbrook şöyle dedi. "Şaka bir yana, büyüklüğüne saygı duymamak mümkün değil. Müthiş bir kişilik." Konsül Buddenbrook ciddi bir yüz ifadesiyle başını her iki tarafa sallayarak katılmadığını belirtti. "Hayır, hayır. Eghen dükünü katleden ve Mısır'da 800 tutsağı öldürten böyle bir adama karşı nasıl olup da saygı duyulur? Doğrusu biz genç kuşaklar bunu anlayamıyoruz." Rahip Wunderlich, "Bütün bunlar abartılmış ve gerçekler tahrif edilmiş olabilir," dedi. "Dük akılsız davranıp imparatoru kışkırtmış olabilir. Mısır'daki tutsakların idam edilmeleri de yasal bir savaş meclisinin etraflıca düşünerek vermek zorunda kaldığı karar gereği olabilir. Birkaç yıl önce yayımlanan ve kendisinin de okuduğu bir kitaptan, imparatorun bir sekreterinin yazdığı ve çok büyük ilgi gören bir kitaptan söz etti. Konsül Buddenbrook önlerindeki şamdanın üstünde titreyerek yanan mumu üfleyerek söndürdükten sonra "Ne söylenirse söylensin benim aklım almaz. Böylesi bir canavara hayranlık duyulmasını anlamam mümkün değil. Dinine bağlı bir Hristiyan olarak böyle bir duyguya içimde yer yok," dedi. Yüzünde sessiz ve dalgın bir ifade belirmişti. Hatta başını biraz yana doğru eğmişti. Bir sırada babası ve rahip Wunderlich birbirlerine bakıp sessizce gülümsüyor gibiydiler. Johann Buddenbrook hafifçe gülümseyerek "Evet, evet," dedi. "Ama Napolyon altınlarıyla ilgili fıkra çok hoştu, değil mi? Oğlum daha çok Louis Philippe'e hayranlık duyar," diye ekledi. "Ona mı hayranlık duyuyor?" diye tekrarladı şair Jean-Jacques Hofstede alaylı bir ifadeyle. Tuhaf bir kompozisyon. Kral Philip ve onun yeni monarşi anlayışına hayranlık duymak. Bana kalırsa Temmuz'da uygulamaya konulan yeni monarşi rejiminden öğrenmemiz gereken çok şey var," dedi Konsül Buddenbrook ciddi ve heyecanlı bir şekilde. "Fransız meşrutiyet rejiminin içinde yaşadığımız çağın yeni ve pratik ülkelerine gösterdiği iyi niyet ve anlayış, şükran duygusuyla karşılanması gerekir." İhtiyar Buddenbrook, "Pratik idealler, hadi öyle olsun," dedi ve çene kemiklerini oynatırken bir taraftan da elindeki altın tabakayla oynuyordu. "Pratik idealler, hayır hayır, ben bu tür şeylere karşıyım." Sinirinden Kuzey Alman şivesiyle konuştu. Meslek okulları, teknik okullar ve ticaret okulları yerden biter gibi birbiri ardına kuruluyor. Ama lise ve klasik eğitim hızla gözden düşüyor. Maden ocaklarından, sanayiden ve para kazanmaktan başka hiçbir şeyi düşünen yok. Güzel, bütün bunlar çok güzel ama böyle sürüp gitmesi biraz saçma değil mi? Bunu neden onur kırıcı buluyorum bilemiyorum. Ben bu konuda herhangi bir şey söylemedim, Jean. Ama Temmuz'da yürürlüğe giren yeni monarşi rejimi iyi bir şey. Senatör Langhals de Gratian ve Köpen gibi konsülden yana çıktılar. Evet, Fransız hükümetine ve aynı heyecanla Almanya'da da sürdürülen çabalara gerçekten saygı duymak gerekirdi. Bay Köpen saygı sözcüğünü yine yanlış söylemişti. Kırmızı yüzü yemek yerken daha da kızarmıştı ve yüksek sesle soluk alıp veriyordu. Ama rahip Wunderlich'in yüzü şarap bardaklarını birbiri ardına devirdiği halde hiç değişmemişti. Beyaz, ince ve canlıydı. Mumlar yana yana aşağıya doğru eğildiler. Alevleri arada sırada oluşan hava cereyanında titreşerek yana doğru kayınca yemek masasının üzerine hoş bir bal mumu kokusu yayılıyordu. Yüksek arkalıklı kocaman sandalyelerde oturuluyor, çok değerli gümüş takımlarla nefis yemekler yeniliyor, en kaliteli şaraplar içiliyor ve herkes sunulan yemekler ve şaraplarla ilgili düşüncesini söylüyordu. Biraz sonra işlerden söz açıldı ve konuşmalar kendiliğinden Kuzey Almanya ağzına kayıverdi. Tüccarlara özgü kısaltmalarla ve zenginliğin verdiği umursamazlıkla birbirlerine bol bol hava atıyorlar, bu rahat ve kaba saba ifade biçimiyle arada bir iğneleyici şakalar yapıyorlardı. Borsada diyeceklerine borsa diyorlar, R harfini uzatarak E gibi söylüyorlardı. Ve bunu yaparken de çok eğleniyorlardı. Bayanlar yapılan tartışmaya daha fazla kulak misafiri olmak istemediler. Madame Kröger, sazan balığını kırmızı şarapla pişirmek gibi ilginç bir yöntemden söz ederek çok ilgi çekici bir konu açtı. Önce balıkları küçük parçalara ayırırsınız güzellerim. Daha sonra bunları soğan, karanfil ve peksimetle birlikte bir tencereye koyup biraz şeker ve tereyağı ilave ederek ateşe koyarsınız. Ama balığı kesinlikle yıkamayın güzellerim. Kanıyla birlikte pişirilecek. İhtiyar Kröger en güzel fıkralarını anlatıyordu. Masanın en alt kısmında ve çocuklara yakın bir yerde Dr. Grabow'un yanında oturan oğlu Konsül Kröger, Matmader Jungmann'la tatlı bir sohbete dalmıştı. Genç bayan kahverengi gözlerini kısmış ve her zaman yaptığı gibi elindeki bıçağı ve çatalı havaya kaldırarak hafifçe sallıyordu. O verdikler bile çok neşelenmişler ve seslerini yükseltmişlerdi. İhtiyar konsül kocasına yeni bir ad daha taktı. Benim tatlı nonoşum derken içtenlikten başındaki şapkası sallandı. Şair Jean-Jacques Hofset en çok sevdiği konuyu Hamburglu zengin bir akrabasıyla 15 yıl önce yapmış olduğu İtalya gezisini anlatmaya başlayınca konuşmalar bir konuda birleşmeye başladı. Şair Hofstede, Venedik, Roma ve Vesuv Yanardağı'ndan söz etti. Goethe'nin Faust'un bir bölümünü yazdığı Borghese villasına, insana hoş bir serinlik veren Rönesans usulü çeşmelere ve fıskiyelere ve üzerinde keyifle dolaşılan bakımlı bulvarlara hayran kaldığını anlattı. Bu arada masanın çevresinde oturanlardan biri, Budenbrock'ların şehrin kale kapısının hemen arkasında kalan büyük bahçelerinin bakımsızlığından söz etti. Evet sevgili dostum dedi ihtiyar Budenbrock. O bahçeyi zamanında bir düzene sokamadığım için kendime hala kızıyorum. Geçenlerde gidip şöyle bir dolaştım tam bir yüz karası. İnsan ayağı basmamış bir yabanıl orman sanki. Çayırlara bakılsa, ağaçlar budansa ve çalıların uçları kırpılsa ne sevimli bir yer olurdu. Ama konsül Budenbrock buna şiddetle karşı çıktı. Baba tanrı aşkına yapma ben yazları orada çalılıkların arasında dolaşmayı çok seviyorum. Eğer ağaçları budatır, otları temizlettirirseniz o özgür, o güzelim bahçenin bütün doğal güzelliği kaybolur. Ama o özgür doğa parçası bana ait olduğuna göre istediğim gibi düzenleme hakkına sahibim. Ah baba, o yabanıl çalılıkların ve ağaçların arasına diz boyu olmuş otların üzerine uzanınca insan kendisini doğanın bir parçasıymış gibi hissediyor ve hiç kimsenin ona sahip olmaya hakkı olmadığını düşünüyor. İhtiyar Budenbrock, Christian, o kadar çok yemek yeme dedi birdenbire. Tilde'ye bakma sen, ona bir şey olmaz. Bu sessiz, cılız ve biraz da ihtiyar suratlı çocuğun büyük bir iştahla yemek yemesi gerçekten de şaşılacak şeydi. Küçük kız daha çorba ister misin sorusunu sözcükleri uzatarak ve alçak gönüllülükle yanıtlamıştı. Evet, lütfen. Masadaki balıktan ve etten garnitür ve sosuyla birlikte ikişer defa koca parçalar almış ve miyoplara özgü bir biçimde tabağının üstüne eğilerek hiç acele etmeden lokma lokma hepsini de midesine indirmişti. İhtiyar aile reisinin söylediklerine ama amca diye yine sözcükleri uzatarak şaşırtıcı, çocuksu ve çok içten bir yanıt verdi. Sanki hiçbir şey olmamış, kendisiyle dalga geçilmemiş gibi istifini bozmadan yemeye devam ediyordu. Yoksul akrabaların zengin sofralarında içgüdüsel olarak önlerine konulan her şeyi silip süpürdükleri gibi o da her şeyi silip süpürüyordu. Hiçbir şeye aldırmadan gülümsüyor, sabırla ve usanmadan tabağını en güzel yiyeceklerle yeniden dolduruyordu. Şimdi de iki büyük kristal kase içinde badem, ağaç çileği, bisküvi ve yumurta kremasından oluşan tatlı Plätten Pudding getirildi masaya. Aynı anda çocukların çok sevdiği bir başka tatlı, İngiliz usulü nefis Noel pudingi de belirmişti masanın öbür ucunda. Johann Budenbrock pantolonunun cebinden bir anahtar demeti çıkararak ''Thomas, buraya gel oğlum'' dedi. Aşağıda mahzenin sağında ikinci bölümde ikinci rafta kırmızı bordo şarapların arkasında iki şişe olacaktı. Onları al getir, anladın mı? Bu gibi buyruklara alışık olan Thomas koşarak aşağı indi ve çok geçmeden üstleri bütünüyle tozlanmış ve örümcek ağlarıyla kaplı iki şişeyle döndü. Akdeniz bölgesi üzümlerinden yapılmış altın sarısı yıllanmış şarap, bu tozlu ve örümcek ağıyla kaplı şişelerden bardaklara doldurulmuştu ki, Rahip Wunderlich ayağa kalktı ve kendisini dinlemek üzere herkesin sustuğu bir sırada, elinde bardağı hafif bir gülümsemeyle konuklarına dönerek, Budenbrock ailesinin ve ailenin burada bulunan ve bulunmayan bütün mensuplarının sağlığına içelim dedi. Konsül Buddenbrook kendisine doğru kaldırılan kadehlerin önünde eğilip selam verirken ''Burada bulunmayanlar mı?'' diye düşündü. Acaba bu sözlerle yalnızca Frankfurt'taki Duchamp'ları mı yoksa Hamburg'daki Duchamp'ları mı kastetti? Yoksa ihtiyar Wunderlich'in dilinin altında başka şeyler mi var? Ayağa kalktı ve babasıyla kadeh tokuştururken içtenlikle onun gözlerinin içine bakıyordu. Ama tam bu sırada komisyoncu Gratiens sandalyesinden doğruldu ve cırtlak sesiyle uzunca bir konuşma yaptı. Konuşmasını bitirdikten sonra Buddenbrook firmasına, onun daha çok büyüyüp gelişmesine ve kentin şerefine kadeh kaldırdı. Johann Buddenbrook, ailenin reisi, firmanın ilk ve en yaşlı şefi olarak ikinci kez teşekkür etti. Thomas'ı da mahzene üçüncü şişe Malvasya şarabı getirmeye yolladı. Çünkü hesap yanlış çıkmış ve iki şişe şarap yetmemişti. Lebre Kroger de bir konuşma yaptı. Daha rahat konuşacağını düşündüğü için ayağa kalkmadı ve evin her iki hanımı Madame Antoinette Buddenbrook ve Elizabeth Buddenbrook şerefine kadeh kaldırırken başını ve ellerini adet yerini bulsun diye hafifçe hareket ettiriyordu. Ancak Kroger konuşmasını tamamlayıp Platten Pudding ve Malvasya şarabı bitirilmek üzereydi ki şair Jean-Jacques Hofstede hafifçe öksürerek ve birden yükselen ooo sesleri arasında yavaş yavaş yerinden doğruldu. Masanın alt başında oturan çocuklar sevinçlerinden el çırptılar. Şair sivri burnuyla hafif hafif oynarken ceketinin cebinden bir kağıt parçası çıkardı ve şöyle dedi. Özür dilerim ama dayanamadım. Salonda derin bir sessizlik oldu. Elinde tuttuğu kağıt parçası renk renk süslenmişti. Kırmızı çiçeklerle ve altın yazdığı süslerle çerçevelenmiş kağıt parçasından şunları okudu. Buddenbrook ailesinin yeni evlerine taşınmaları dolayısıyla verdikleri bu güzel şölene dostça katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Kasım 1835. Daha sonra başını kaldırdı ve biraz titremeye başlamış sesiyle yazdığı şiiri okumaya başladı. Çok muhterem dostlar, beni mahrum etmeyin. Şu küçücük şiirimle Tanrı'nın sizlere almayı nasip ettiği bu çatı altında size yakın olmaktan. Sana benim sevgili gümüş saçlı dostum, saygıdeğer eşine, çocuklarınıza ve eşlerine en güzel duygularımı dile getirmiş olayım. Çalışkanlık ve iffetli güzellik sudan çıkan Venüs'le Vulkanus'un becerikli eli bakışlarımızın önünde birleşti. Yaşamınızın güzel anlarını hüzün dolu yarınlar karartmasın, her yeni gün yeni mutluluklar getirsin. Sevineceğim, hep sevineceğim sizin gelecekteki mutluluğunuza. Bu dileğimi hep tekrarlayacağımı söylüyor size şu anki bakışlarım. Muhteşem evinizde mutluluk içinde yaşayın ve hep sevgiyle anımsayın. Yoksul kulübesinde oturup bugün bu satırları yazmış olanı. Şiirini bitirdikten sonra eğilerek selam verdi ve arkasından bir alkış koptu. İhtiyar Buddenbrook, sevgili Hofstede, çok güzel, çok güzel diye bağırdı. Kadehini kaldırarak, şerefine dostum, gerçekten çok hoştu diye ekledi. Ama Bayan Konsül Buddenbrook şairle kadeh tokuştururken zarif yüzünün hafifçe kızardığını hissetti. Çünkü şairin sudan çıkan Venüs sözcüğünü söylerken başını kendisine doğru çevirerek kibar bir reverans hareketi yaptığını fark etmişti. Kısım 7. Masadakilerin neşesi doruğa çıkmıştı. Bay Köppen yeleğinin birkaç düğmesini çözme ihtiyacı duydu ama bunu yapamazdı. Çünkü yaşlı erkekler bile buna cesaret etmemişlerdi. Lebre Kroger yemek masasında olduğu gibi yerinde hala dimdik oturuyordu. Rahip Wunderlich de beyaz yüzü ve papaz cübbesiyle aynı şekilde eski konumunu koruyordu. İhtiyar Buddenbrook gerçi biraz geriye yaslanmıştı ama kibar görünüşünü hiç bozmamıştı. Yalnızca Justus Kroger'in içkiyi biraz fazla kaçırdığı belli oluyordu. Peki ama Doktor Grabow neredeydi? Bayan konsül hiç kimseye belli etmeden yerinden kalktı ve kapıya doğru yöneldi. Çünkü masanın alt başında oturan Matmazel Jungmann, Doktor Grabow ve Christian'ın yerleri boşalmıştı. Ve sütunlu holden hafif bir inilti sesi geliyordu. Tereyağı, peynir ve meyve servisi yapan hizmetçi kızın arkasından hızla salondan dışarı çıktı. Holün alacakaranlığında orta sütunların çevresindeki yuvarlak kanepenin üstünde küçük Christian iki büklüm uzanmış acılar içinde kıvranıyordu. Doktorla birlikte çocuğun başında bekleyen Ida Jungmann, Konsül Elizabeth Buddenbrook'a ''Ah hanımcığım, küçük Christian'ın durumu çok kötü.'' dedi. ''Christian midem bulanıyor anne, çok fena midem bulanıyor.'' dedi. Bunu söylerken kocaman burnunun üstündeki yuvarlak ve çukur gözleri huzursuzca bir oraya bir buraya bakıp duruyordu. Fena halde sözcüğünü yalnızca umutsuzluk ve çaresizlikten söylemişti. Ama annesi hemen müdahale etti. ''Böyle şeyler söylersek Tanrı bizi daha büyük fenalıklarla cezalandırır.'' Doktor Grabow çocuğun nabzına baktı, sakin ve sevimli yüzü daha uzamış ve daha yumuşamıştı sanki. Küçük bir sindirim bozukluğu, öyle önemli bir şey değil madam, diye anneyi teselli etmeye çalıştı. Doktor Grabow daha sonra hekimlere özgü ses tonuyla yavaşça devam etti. En iyisi onu yatağa yatırmak. Terlemesi için biraz Dover tuzu ve küçük bir fincanda papatya çayı verin ve sıkı bir perhiz, biraz güvercin eti, biraz da francala ekmeği. Dipnotu okuyorum. Dover tuzu için İngiliz hekim Thomas Dover'in, doğumu 1660, ölümü 1742, adından gelir. İpeka ve afyon tozlarının karıştırılmasıyla yapılan bir ilaçtır. Christian öfkelenerek güvercin eti yemem ben diye bağırdı. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Midem bulanıyor. Çok fena midem bulanıyor. Çok fena sözcüğünü yüksek sesle söylemesi onu biraz rahatlatmış gibi oldu. Doktor Grabow başını öne eğmiş, endişeli ve biraz da üzgün bir yüz ifadesiyle gülümsüyordu. Ah, genç adam yeniden yemek yiyebilecek. Dünyadaki bütün insanlar gibi o da yaşayacak. O da babası ve büyük babası gibi, akrabaları ve aile dostları gibi günlerini yemek masasında oturarak geçirecek ve günde 4 öğün en güzel, en pahalı yemekleri yiyecek. Hadi şimdi Tanrı'ya emanet ol. Ama o, Frederick Grabow, bütün bu kendi halinde yaşayan dürüst, varlıklı ve rahatına düşkün tüccar ailelerin yaşama alışkanlıklarını değiştirecek kişi değildi. Çağrılırsa gider ve bir ya da iki gün sıkı perhiz önerirdi. Biraz güvercin eti ve birkaç dilim francala. Evet evet, muayene ettiklerine hastalığın hiç de önemli olmadığını gönül rahatlıkla söyleyebilirdi. Daha çok gençti ama son kez yedikleri tütsülü et ve hindi dolmasından sonra aniden ve hiç beklenmedik bir şekilde koltuğuna yığılıveren ya da yıllarca sapasağlam yattıkları yataklarında biraz acı çektikten sonra ruhunu Tanrısına teslim eden nice güzel insanın elini tutmuştu. Daha sonra bunun adı ani bir kriz, felç ya da beklenmedik ölüm olurdu. Doktor Grabow onların başına gelecekleri önceden görebilirdi. Evet evet, o Frederick Grabow pek çok defa olduğu gibi bütün bunları onlara hiçbir şey olmadan da, hatta muayene için çağrılmamış olsa bile, yemekten sonra işlerinin başına döndükten sonra belki de hafif bir baş dönmesi geçirmiş olduklarını önceden söyleyebilirdi. Ve şimdi Tanrı rahmet eylesin, hindi dolmasını beğenmeyen o değildi. Bütün gün yedikleri arpacık soğan sosu, domuz budu pane gerçekten çok nefisti. Yemek yemekten soluk alacak durumları kalmadığı halde getirilen o badem, ağaç çileği ve kremalı platten puding tatlısı da. Evet madam Dunbrook, dediğim gibi sıkı bir perhiz. Biraz güvercin eti, birkaç dilim de francala. Kısım 8. Yemek masasındakiler kalkmaya başlamıştı. İhtiyar Dunbrook, bayanlar ve baylar, hepinize afiyet olsun dedi. Karşı salonda tiryakiler için puro ve kahveler var ve eğer bayan Elizabeth'in cömertliği üstündeyse bize likör de ikram eder. Kuşkusuz arka kısımlardaki bilardo salonu da sizi bekliyor. Jean, onları oraya sen götür. Madam Köpen, buyurun lütfen. Sunulan yemek şölenine duydukları hayranlığı ifade ederek ve karşılıklı olarak birbirlerine en güzel dileklerini sunarak büyük kanatlı kapıdan doğa manzaralı tablolar odasına geçildi yeniden. Fakat Konsül Dunbrook arkada kalarak bilardo meraklısı bayları çevresine topladı. Bir bilardo partisini kaçırmak istemezsiniz değil mi babacığım? Lebre Kröger bayanların yanında kaldı ama oğlu Justus Konsül Dunbrook'un yanındakilerle birlikte bilardo oynamaya gidebilirdi. Senatör Lankals, şarap tüccarı Köpen, komisyoncu Gratschens ve Doktor Grabow da Konsül Dunbrook'a katıldılar. Şair Jean-Jacques Hofstede de onlara katılmak istiyordu ama daha sonra dedi Johann Dunbrook. Şimdi flüt çalacak, bekleyip onu dinleyeceğim. Size güle güle beyler. Altı erkek sütunlu holden geçerken doğa manzaralı tablolar odasından bayan konsülün eşliğinde çalınan ilk flüt seslerini duydular. Orktan yavaş yavaş yükselen ince, hoş ve duygu yüklü bir ezgi evin bütün koridorlarına ve odalarına yayılıyordu. Konsül Dunbrook kulak kabarttı ve dinleyebildiği kadar dinlemeye çalıştı. Doğa manzaralı tablolar odasında kalıp koltuğa kurulup bu duygu yüklü ezgiyi dinleyerek düşlere dalmak ve hayaller kurmak ne güzel olurdu. Ancak ev sahipliği görevi. Holden geçen hizmetçi kıza bilardo salonuna kahve ve sigara getir dedi. Bay Köpen dolu midesinden konuşuyormuş gibi evet Lain, kahve getir bize, anladın değil mi, kahve diye tekrarladı ve kızın kızılımsı kollarını çimdikleyerek okşamaya çalıştı. K harfini ağzında tadını çıkararak çiğnediği bir şey yutuyormuş gibi söyledi. Madam Köpen'in camlı kapıdan baktığından hiç kuşkum yok dedi Konsül Dunbrook. Senatör Lankals, öyleyse yukarıda oturuyorsunuz değil mi Bay Dunbrook diye sordu. Konsül Dunbrook, ve ailesinin oturduğu ikinci kata sağdaki merdivenden çıkılıyordu. Ama holün solunda birçok oda vardı. Bilardo meraklısı baylar, trabzanları beyaz lakeli geniş merdivenden prolarını tüttürerek aşağıya indiler. Konsül Budenbrock merdiven sahanlığında onları bekliyordu. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 36. Devamı 5. ayrımda.